havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Bana para lazım.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 2 Şubat 2022. Günlerden çarşamba saat 19.30. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Gündemimiz yoğun. Biraz önce İstanbul Havalimanı'na Erivan'dan kalkan bir İlk uçak indi. Kafkasya'da Türkiye-Ermenistan arasında esen baharın ilk esintisi önemli diye düşünüyoruz. Ama Ukrayna-Rusya gerilimi ve bununla ilgili gelişmeler de diğer önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim kendi iç meselelerimiz ve iç sorunlarımız, özellikle geçen hafta başlayan elektrik krizi diyoruz biz. Açıkçası pandemi bize iyi gelmedi. Niye? Tedarik zincirindeki bozulma bir fırsat penceresi açmıştı. Avrupa'nın Çin'i olacaktık. Tam bu fırsatı doğru kullanalım derken enerji krizi patlayınca elektrik kesintileriyle, üretim yapamayan sanayi realitesiyle karşı karşıyayız. Sözü uzatmayalım. Ekonomideki yoğunluk kadar siyasette de gündem yoğun. Gelin sözü uzatmadan siyasetin gündemine bakalım, sonra ekonomiye doğru yolculuğa çıkalım.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Yakında ikinci nükleer enerji santralinin geleceğini duyuran Erdoğan, muhalefete yüklendi. Sizin hayatınızda sadece mum vardı, gaz lambası vardı. Biz ise bunu bu hale getirdik diyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Bursa hızlı tren ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiası siyasetin sıcak başlığı. İddiayı CHP lideri Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bakanlık, Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgenin gerçeği yansıtmadığını, konunun yargıya taşındığını belirtti. Aynı ihalede ortaya çıkan 6 milyar liralık fiyat farkının gerekçesi olaraksa kapsam, maliyet ve güzergah farkı gösterildi. İlk ihalenin üzerinden 29 ay sonra ikinci ihaleye çıkıldığı ifade edildi. Uluslararası yargı organları farklı konularda Türkiye aleyhine kararlar aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmalarını hak ihlali saydı. Anayasaya aykırılığın vurgulandığı kararda ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği savunuldu. Gelişmeye tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bu mahkeme ismini ya Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi olarak değiştirsin ya da Avrupa'da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın dedi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Osman Kavala konusunda karar aldı. Tahliye kararına rağmen tutuklu yargılanan Kavala için Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi, konsey devam eden bağımsız yargı sürecine saygı ilkesini ihlal etmiştir dedi.
Siyaset gündemi.
Ekonomi sadece sayılar ve rakamlar yığını değil. Aslında enerjiden söz ettik. Elektrik krizi dedik. Enerji de sadece enerji değil. Enerji diplomasisi ekonominin sayılar ve rakamların dışında hayatımızı ilgilendiren gerçeği. Yarın ayın 3'ü. Enflasyon verisi gelecek. Hepimiz hayat pahalılığından dert yanıyoruz. Özellikle elektrik faturaları gelmeye başladı. Doğal gaz faturaları gelmeye başladı. Nasıl çözüm bulunacak? Bunu konuşurken biz bugün enflasyona odaklanacağız ilk etapta. Konuğumuz Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Erhan Bey.
Merhaba, iyi akşamlar Meliha Hanım.
İyi akşamlar, iyi misiniz?
Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Sizler de iyisiniz umarım.
Hep iyiyiz, iyi olmak durumundayız. 225 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin elektrik üretimindeki kısıntı sürecini ve elektrik krizini aşması gerekiyor, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok ekonominin canı, yani damarı, esas bütün ekonomik aktivitenin gerçekleşmesi için temel bir girdi. Oradaki sıkıntı zaten ciddi biçimde izliyoruz. Üretim tarafında önemli bir aksamaya yol açıyor ve bu zincirleme bir etki de yaratıyor. Yani her şey birbirine de bağlı bir network içinde gittiği için o tedarik zincirleri dediğimiz zincir içeride de söz konusu. Maalesef öyle. Yani enerjiyi kullandığımızdan daha fazla depolamayı ya da alternatifli kanalları kesinlikle yaratmamız gerektiğini bir kere daha gösterdi gibi gözüküyor bu yaşananlar.
Enerji diplomasisi konusunda çok daha sıkı çalışmamız gerektiğini gösteriyor ama yarın enflasyon geliyor. TÜFE'yle mi söze başlamalıyım, ÜFE'yle mi bilemedim ama her ocakta sepetin içeriği ve ağırlıklar değişiyor, değil mi?
Evet. Evet, Ocak ayında ilk endeks açıklanırken işte 3 Şubat günü olur. Ağırlıklar, ürün sayılarında değişiklikler ortaya çıkar. Yani ürün sayısında 5-10 civarı artı eksi olabilir. Biliyorsunuz 410 civarında bir ürün var TÜFE'de. Ağırlıklarda 1 puan, 2 puan artı eksi olabilir. Ama tabii yarın ilgiyle izleyeceğiz. Pandemi süreci bizim tüketim davranışlarımızı, toplam ürünlerin talebimizdeki ağırlıklarını da önemli oranda değiştirmiş gibi görünüyor. Bunların ne kadar nasıl yansıdığını yarın izleyeceğiz TÜİK rakamlarında.
Ancak bilmem elektrik faturanız ve doğalgaz faturanız geldi mi bu ay?
Geldi. Herkes gibi ben de.
Ne kadar bir fatura geldi?
Valla bana hatırladığım şu anda 400'e yakın, 390-420 falan civarı ama bir önceki ayla karşılaştığında 240-250 falan civarıydı. Yani bu ay daha da fazla geleceğini biliyorum Şubat ayında çünkü tam olarak yansımadı. Yani mevcut faturamda aralığın fiyat tarifesi de var. O yüzden daha büyük faturayı Şubat'ta bekliyorum maalesef.
Peki 3 Şubat'a baktığımızda sepet içindeki ağırlıklarda değişiklik olacağını söyledik. Elektrik, doğalgaz ve tütün, daha doğrusu sigara sağlığa zararlı ama sigarayla ilgili ağırlığın azalacağını biliyoruz. Yanılıyor muyum?
Evet, doğru. Çok muhtemelen. Çünkü tabii bu ağırlıklandırma yapılırken birkaç yöntem kullanılıyor. Bir tanesi işte hane halkına yapılan anketler. Bir de toplam ürünün bir önceki yılki fiyat değişiminin toplam harcamada ne kadar ağırlığa sahip olduğundan da hareketle. Dolayısıyla böyle bir sonuç muhtemelen göreceğiz. Çünkü önceki yılların fiyatı ve toplam bütçedeki payıyla da hesaplanan bir rakamdan konuşuyoruz. O yüzden olabilir. Evet, yarın olabilir.
Yani yarın enflasyon tahmininiz nedir diye sorsam, çünkü elektrik, özellikle gaz ve sigaranın ağırlığının azalmış olması, otomobil, otomotivin ve akaryakıtın ağırlığı biraz artmış durumda ama ne düşünüyorsunuz siz, ne gelir?
Şöyle, ben kesinlikle çift haneli, yani ve 12-13 civarından çok aşağı olmayacak bir rakam gelme ihtimali yüksek görüyorum. Çünkü ağırlıklar değişse bile, ki şunu da söyleyeceğim, aslında bu ürünlerin çok belki bazıları artabilir de, çünkü birkaç yöntemle hesaplıyor TÜİK onu. Artsa da artmasa da o kadar yüksek oranlarda zamlar yapıldı ki Melih Hanım, zaten o ağırlıklardan bağımsız olarak da diyeceğim, çok güçlü bir enflasyon bizi bekliyor. Çünkü biz 400'den fazla ürün olmasına rağmen bu ürünler içerisindeki 30-40 tanesi, bahsettiğiniz işte benzin, akaryakıt, işte tütün, domates, yumurta, peynir gibi çok temel bazı girdilerin ağırlığı o kadar yüksektir ki buradaki fiyat hareketlerine bile bakarak kabaca ne civarda gelebileceğini hesaplıyoruz. Zaten özellikle ulaştırma, enerji gıdanın da yüksek geldiğini tahmin ediyorduk. İTO rakamında onu da gördük. Gıda da eklenecek muhtemelen bu listeye. Ve 12-13'ler civarında bir enflasyon gelme ihtimali yüksek.
Yani yıllık bazda evet.
50 civarı, biraz altı biraz üstü olabilir, götürmeye aday bir tablo çıkartıyor karşımıza.
Beni asıl kaygılandıran tabii üfe. Üfe'ye doğru. Bakarsak çift 3 haneye doğru bir yolculuk bekler misiniz?
Bekliyorum. Evet, bekliyorum. Çünkü üfe'yi etkileyen unsurlar da canlı bir şekilde karşımızda duruyor. Bahsettiğimiz bu enerji fiyatları zaten üreticinin karşı karşıya olduğu fiyatlardır. Anekdotal olarak da izliyoruz, rakamlarda da izliyoruz. Üretici çok ciddi biçimde sadece enerjiden değil, işte alüminyumdan demir çeliğe bakıra birçok emtiyada da daha da artmış fiyatlarla tarımsal ürünlerde de karşı karşıya. Dolayısıyla ücretler aslında üfe endeksine yansımıyor ama dolaylı yoldan etkileri görülecektir. 3 haneli olma olasılığı çok çok yüksek. Yani bu ay olmasa bile 1-2 ay içinde TÜFE'de 50'nin üzerlerinde, ÜFE'de 100'ün üzerinde 3 haneli maalesef bir seyir yaşayacak görünüyor şu anda.
Gerçekten Türkiye adına üzülmeliyiz değil mi?
Kesinlikle. Yani aslında biz birçok makro konu konuşuyoruz. En önemlisi istihdam, işsizlik, işte üretim, yatırım diyoruz. Bütün bunların olabilmesi ve burada iyi haberler verebilmemiz için bizim düşük enflasyon, o düşük dediğimiz de gelişmiş ülke ortalamalarıdır, %2'dir. Bu zemin üzerinde ancak üretim, yatırım, istihdam sağlanabilir. Biz şu anda zaten uzaktık o 2, 3, 5 dediğimiz rakamlara, 15-20'lerde dolanıyorduk. Şimdi çok çok ciddi uzaklaştık ve bu uzaklaşma da ekonominin makro dengelerini sağlamak, gelir dağılımına ilgili sıkıntıları arttırmak, üretim ve yatırım kararlarından uzaklaştırmak ekonomi, yani faaliyet dışına itmek. Çünkü herkes döviz ne olacak, kur ne olacak, bunlara kafa yoruyor. Üreticiler de buna kafa yoruyor. Sermayemi nasıl koruyacağım, buna kafa yoruyor. Ne üreteyim, nasıl inovasyon yapayım, nasıl yatırım yapayım, buna odaklanacak zaman bile bulmakta zorlanıyor. O yüzden tabii ki istemediğimiz ve olumsuz bir tablo ne yazık ki.
Biz size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun diyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Enflasyon bizim ahlakımızı bozuyor. Bunu biliyoruz. O yüzden enflasyonla mücadele etmek zorundayız ama gelin ekonomi gündemine bakalım ve sanayici gerçekten nasıl bir çıkış yolu arıyor? İşte bugünkü konuğumuz kim? Takdim edelim. Önce ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi.
Döviz kuru üzerinden ekonomimizin istikrarını bozma gayretlerini aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz mekanizmalarla bozduk. İşte 20 Aralık'ı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.
Türkiye İstatistik Kurumu yarın enflasyon rakamlarını açıklayacak. Yarın saat 10'da duyurulacak veriler Ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, ihracatımız Ocak'ta geçen yılın aynı ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamı dedi. Muş ayrıca ithalatın Ocak ayında 28 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti. Dış ticaret açığı ise Ocak'ta 10,4 milyar dolar oldu. Elektrik üretimi amaçlı doğalgaza %14 zam yapıldı. Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketi BOTAŞ'tan yapılan açıklamada kararla 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 6300 liraya çıktı. İstanbul Ticaret Odası Ocak ayına ilişkin İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksini açıkladı. Buna göre İstanbul'da perakende satış fiyatı Ocak'ta aylık %13,78 olurken yıllık bazda ise artış %50,91'e yükseldi. Toptan satışlarda ise yıllık bazda artış %53,96 oldu.
Ekonomi gündemi.
Bugün konuğumuz Orhan Turan, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bey.
Merhabalar.
Hoş geldiniz. Hanım. Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
Ben her zaman iyiyim ama Türk Konfet olarak siz çok geniş bir çatı örgütünü ve aslında Türk sanayisinin nabzını tutan bir örgütü temsil ediyorsunuz değil mi? Öncelikle Türk Konfet'ten başlayalım çünkü ÜFE ile devam edeceğiz. Türk Konfet ne zaman kuruldu? Kaç sivil toplum örgütü ya da dernek ve federasyon var içerisinde?
Melih Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin bağımsız ve gönüllü en büyük sivil toplum örgütüyüz. 2004 yılında konfederasyonumuz kurulmuş. Şu anda 26 bölgesel, 4 sektörel federasyon olmak üzere 30 federasyonumuz var. Ve bize bağlı, federasyonlarımıza bağlı da 286 derneğimiz var. Bunun da 44'ü kadın derneği, kadın temsiliyetinin de en yüksek olduğu bir sivil toplum örgütüyüz.
Peki sayısal bir veri verebilir misiniz? Kaç bin kişiyi temsil ediyorsunuz?
Biz şöyle yaklaşık 50 bin şirketi temsil ediyoruz. İstihdamın yaklaşık %60'ını, dış ticaretin %80'ini, kurumlar vergisinin %80'in üzerini bizim üyelerimiz ödüyor.
Yani sizi dinlemeden sanayinin sorunlarını tartışmak çok mümkün değil, öyle değil mi?
Maalesef öyle.
Ama hiç sesi çok az ses çıkıyor sanayiden. Bir tek sizden ses çıktığını görüyorum ben. Şimdi yarın ÜFE, TÜFE gelecek. Enflasyondan başlayalım mı? Yarınki ÜFE beklentiniz nedir?
Ben de biraz önce izledim, hocamı da dinledim. Tabii 2021 80 civarında ÜFE ile bitti. TÜFE'de 36.6. Ben de 100'e yakın bir değer bekliyorum. Özellikle enerji maliyetleri falan Ocak ayında çok arttığı için bunun da bir şekilde ÜFE'ye yansıyacağını tahmin ediyorum.
Yani 3 haneye doğru giden bir ÜFE rakamı açıkçası Türk sanayisinin kendini iyi hissetmemesi anlamına gelir. Ne çıkabilir karşımıza 3 haneli bir enflasyonla, yani ciddi bir maliyet enflasyonuyla iç içeyiz demektir, öyle değil mi?
Evet, şimdi şöyle bazı sektörlerde aslında 2021 3 haneyi gördü. Yani evet. bazı bazı firmaların...
Hangiler? Hangi sektörler?
Yani, kimya mesela diyebilirim. Kimya, enerji yoğun sektörlerin baktığınızda ben de bir şirket sanayi kuruluşuyum. Bazı ürünlerimizde %120 falan civarında bir artışımız söz konusu. Yani bizim ÜFE'miz bazı ürünlerde %100'ün üzerinde.
Ya biz nasıl çıkacağız bu işin içinden diye ben de kara kara düşünüyorum açıkçası. Çünkü son 20 yıla baktığımda ya da son 40 yıla baktığımızda gerçekten pandemi öncesi, yani 2018'den bu yana süren yolculuk üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Şimdi sanayinin gerçekten işi zor diye düşünüyoruz. Çünkü şoklar peş peşe geliyor değil mi? Faiz evet. İnecekti, kur düşecekti, enflasyon düşecekti ama faiz, politika faizi indi, kur ve enflasyon şokuyla karşı karşıyayız. Bu sarmaldan nasıl çıkabiliriz Orhan Bey?
Aslında isterseniz Melih Hanım enerjiyle ilgili birkaç gelme
tabii,
edeyim.
Tabii, geleceğiz.
Olur mu?
Tabii, tabii.
Tabii. Biz çünkü Türk Konfet olarak uzun süredir kamuoyuna dile getirdiğimiz enerjideki fiyat artışları işletmelerin maliyetlerini ciddi ölçüde yükseltiyor. Çünkü özellikle enerji geri oranı yüksek olan sektörleri çok ciddi etkiliyor. Onların ihracatını da olumsuz etkiliyor. Yani doğalgaza baktığımız zaman yaklaşık son bir yılda %400'ün üzerinde tüketime göre fiyat artışı söz konusu.
Doğalgazda %400, elektrikte?
Elektrikte %160, %170 tüketime göre değişiyor. Yani KOBİ'lerimizin omuzlarına binen bu ilave yük, tabii ki ham madde tedarik sorunu, emtia artışları, bir de navlun krizinde ele aldığında gerçekten çok büyük bir zorluk oluşturuyor. Yani hatta üyelerimizden doğal gaz alımına teminat mektubu yetiştiremiyoruz diyorlar. Çünkü diyelim ki 5 milyon teminat mektubunuz vardı, bunu 4 ile çarpacaksınız. 20 milyonluk teminat mektubu istiyor sizden gaz tedarikçiniz.
Nasıl olacak? Bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşte ben onu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten girdi maliyeti, kur şoku, evet, enflasyon, elektrik krizi, doğalgazda evet, durmadan artan fiyat ve %100 ham maddede dışa bağımlı bir sanayi. Nasıl olacak bu iş?
Tabii enerji fiyatları Melih Hanım, yurt dışında da tabii dünya genelinde de ciddi bir artış var. Tabii bizim burada kurun da efektiyle bu doğal olarak bir fiyat istikrarını şey yapıyor. Bir de şunun altını çizmek isterim. Genelde gelişmiş ülkelerde konut enerji fiyatları, birim fiyatları sanayiye göre daha pahalıdır. Bizde tam tersinedir. Bizde tabiri caizse konutların doğalgazını sanayi fonluyor. Çünkü sanayinin birim fiyatları çok çok yüksek, konutların ise düşük. Peki, dikkat ederseniz. Evet.
Yani bu önemli bir konu yalnız. Bir çeşit evet, sanayi konutların enerji girdisini sübvanse ediyor diyorsunuz.
Aynen öyle. Çünkü Avrupa'ya baktığımız zaman konutlardaki kullanılan enerji birim fiyatları sanayiye göre daha yüksektir. Ve doğal olarak da enerji verimliliği, enerji tasarrufu bilinci daha çok gelişiyor. Bizde ise bakın örnek olarak %400 arttı. Sanayide söyledim, doğalgaz konutlarda %400 artmadı. Çok daha çok çok azalttı. Yani bunun da altını bir çizmek isterim özellikle.
Peki bu sıkıntıyı, bu sorunu hükümete iletmiyor musunuz?
İletiyoruz. Yani bu elektrik ve doğal kesintilerinde de dikkat ederseniz konutlarda herhangi bir şey olmadı. Hatta üyelerimden biri bana çok ilginç bir mesaj atmış. Diyor ki AVM'ler ışıl ışıl yanıyor. Bağdat Caddesi'nde ışıklar yanıyor. Bizim sanayide ışıklar kesiliyor.
Ha, yani şimdi girelim araya. Çok önemli, çok güzel bir saptamada bulundunuz. Şehir içinde her yer ışıl ışıl, fabrikalar karanlıkta. Üretimin, evet, elektrik krizi üretimi durdurdu. Şimdi evet, ben anlamakta güçlük çekiyorum. Siz 3 günlük elektrik kesinti faturasını çıkardınız mı sektörler bazında?
Yani şimdi sektöre göre değişiyor. Yani bazı sektörlerde milyar dolar şeyinde, sadece elektrik değil, doğalgazda da biliyorsunuz %40 azaltma söz konusu oldu. Otomotivde, demir çelikte yaklaşık 1 milyar dolarlık kayıplardan söz ediliyor. Hazır giyim keza öyle. Yani benim de bir tesisim var. 365 gün 1400 derecede fırını sabit tutmak zorundayım. Yani özellikle cam, seramik, bu tür sektörlerde isteseniz de duramıyorsunuz. Yani bir fırının durması camda 30-40 milyon dolar Melih Hanım.
Doğru.
Yani bunları ciddiye almamız lazım, dikkate almamız gerekiyor.
Peki siz de sektörler bazında mutlaka bir çalışma yaptınız, ne kadar zarar var. Bizim pazartesi akşam konuklarımız vardı. KOBİ'lerle ilgili çalışan Yılmaz Bey 7-8 milyar dolarlık totalde bir zarardan söz etti. Hı-hı. Ne dersiniz, katılır mısınız?
Şimdi şöyle düşünelim, 5 günlük doğalgaz kesintisi Türkiye günlük 1 milyar dolar ihracat yapıyor. Yani 5 gün enerji vermezseniz 5 milyar dolarlık üretim yapıp ihracat yapamazsınız.
Siz kestirmeden hesap bu kadar basit diyorsunuz. O zaman rakam doğrudur diyoruz biz. Öyle değil mi?
Yani, çünkü sanayi enerji olmadan neyi üreteceğiz? Yani en önemli girdisidir.
Ben de bunu anlayamadım. Yani elektrik krizi var. Elektrikleri kısın, üretim dursun. Böyle bir politikanın adını siz nasıl tanımlıyorsunuz? Politika mı bu?
Tabii sadece elektrik değil, doğalgazı da şey yapmamız lazım. Yani bugün mutlaka, proseslerimiz Yani enerji sanayinin en önemli girdisidir. Enerji olmadığı zaman ne üreteceğiz, neyi istihdam edeceğiz, neyi ihracatı yapacağız? Yani bunu çok iyi kurgulanması gereken bir konu. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Yani sanayinin can damarı, damarlarındaki şey enerjidir. Enerji olmadan can olmaz ki.
Ben bunu anlıyorum, biliyorum. Evet. BOTAŞ'ın açıklamalarına bakıyorum, Sanayi evet. Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na bakıyorum ve kafamda koskoca bir soru işaretiyle bu soruları size soruyorum. Yani evet. Nasıl bir çözüm gerekiyor bize, onu anlamaya çalışıyorum.
Tabii ki çözüm zamanında, yani biz neden yaşadık bunu? Zamanında belki spot piyasadan sıvılaştırılmış doğalgaz alınabilir, stoklar güçlendirilebilirdi. Stoklarımızın bu seviyelerde olması, bu kadar kritik seviyelere inmesi iyi yönetilebilirdi. Bunun yanı sıra kömürle çalışan santralların bakımları zamanında tamamlanarak elektrik üretimi alternatif yakıtlarla yapılabilirdi. Dağıtım hatlarının bakım ve iyileştirmeleri tamamlanabilirdi. Olası kriz senaryoları ile ilgili manevralar planlanabilirdi. Yani kışın ortasında bunu bu şekilde yaşıyor olmamız planlamanın çok sağlıklı olmadığını gösteriyor.
Peki bu ihracatı nasıl etkiler? Zaten Ocak ayında üretimde, sanayide bir yavaşlama vardı değil mi?
Tabii son özellikle son haftalarda oldu. Yani bu kısıntılar ilk 15 günde değildi ama son 10 günde karşılaştığımız bir konuydu. Zaten biraz önce de konuştunuz, dış ticaret açığımız bizim Ocak ayında 10.4 milyar dolar olmuş Melih Hanım. İthalatımız %55 artmış, ihracatımız %17 artmış. Tabii ki tahmin ediyorum ithalatımızın artışı enerji fiyatlarından kaynaklanıyor. Ki Türkiye son 10 yılda yaklaşık 400-450 milyar dolar enerji ithalatı yaptı.
Ama ortada olmayan bir enerji politikası olmayan bir ülke gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ben böyle diyorum, yanılıyor muyum?
Var tabii politikamız ama şöyle gerçekten Türk sanayini çok olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Hem pahalı bir enerjiyi kullandırtıyoruz hem kalitesiz, yani örnekleri de oluyor. Yani zaman zaman kesintiler. Ben bir örnek vereyim. Avusturya'ya gitmiştim. Jeneratör dedim. Oradaki teknik insanlar jeneratörü anlamadılar. Size dedim elektrik kesilmiyor mu? Yo dedi. Biz de yanındakine sordu. 2 sene önce dedi bir galiba bakım için durdurmuşlardı. Benim Trakya'da tesislerim var. Yani oynamaların bazen voltaj vesaire yılda 1000 kez olabiliyor. 1000 kez. Bu koşullarda biz üretim yapıyoruz.
İşinizin zor olduğunu biliyorum. Bu Türkiye ki Irak'a jeneratör satardı. Pakistan ve Lübnan'a gemiler gönderir, elektrik üretirdi. Bu ülke ki hala Suriye'ye elektrik satan bir ülke. Bu ülkenin kendine ait değerleri var. İyi işler de yapabiliyor ama yapamadığı işler de var. Sanayi niye üvey evlat muamelesi görüyor?
Bakın bizim üretip Melih Hanım üretip tabii ki katma değerli üretim yapmamız lazım. Teknolojiyi kullanmamız lazım. Nitelikli insan kaynağını kullanıp katma değerli üretim yapıp ihracat yapmamız lazım. Türkiye'nin başka çıkışı yok. Zaten biz işte rekabetçi kur diyerek ihracat ve istihdam ve imalatı arttırmak istiyorsak sanayiyi bu kadar üvey evlat yapmadan önünü açmamız lazım diye düşünüyorum. Bunun aksini de düşünemiyorum.
İhracatçı sanayici bizim için önemli. İmalat sanayi iş ve aşın beyni. Bunu biliyoruz. Ama sanayiye baktığımızda açıkçası kurdaki zıplama ve enflasyondaki zıplamanın gerçekten sanayiyi yavaşlattığını görüyoruz. Katılır mısınız?
Katılıyorum. Çünkü özellikle son Eylül ile Aralık 20 Aralık'a kadar insanlar maliyet oluşturamıyorlardı. Ya fiyat veremiyorlardı. Daha sonra günlük satışlar yapıyorlardı. Hatta şunu söyleyeyim, öğlenleyin fiyat, öğleden önce verdiği fiyatı öğleden sonra garanti edemeyen firmalar oluyordu ve ekonomiyi kilitliyorduk. Ve Aralık 20'sine kadar tabiri caizse ekonomiyi kilitledik.
Peki Aralık 20'den sonra nasıl bir açılma oldu? Nefes alabildiniz mi? 18 liralardan 13.40, 13.50 bandında giden bir kur var. Rahatladı mı Türkiye?
Ya bir miktar daha stabil oldu. Yani tabii biz iş dünyası olarak hep öngörülebilir olmasını istiyoruz. Yani iş dünyası olarak önümüzü görmek istiyoruz. Tahmin yapabilir. Ya bugün 2022 bütçesini yapamayan tonlarca şirket var. Çünkü kurun ne olacağını, enflasyonun ne olacağını, borçlanma maliyetlerinin ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi özellikle yüksek kur, faiz, enflasyon sarmalıyla üretim ekonomisine devam etmemiz son derece zor. Yani maalesef üzgünüm, 40 yıldır aynı şeyleri konuşuyoruz. Yüksek kur, faiz, enflasyon, dünya ekonomisinden siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. 1980 yılında %85 pay almışız. 2020'de de aldığımız pay aynı.
Evet, yani hatta daha aşağıda düşük.
Şimdi 2021'de daha da aşağı düşmüş olabilir Melih Hanım. Maalesef hatta Adnan Bey'in ismini de söyleyebilirim. Dalga Kıran kitabında 300 yıl içerisinde dünya ekonomisinden aldığımız pay %70 ile 1.1 arasında. Ben mühendisim, rakamlarla konuşurum. Eğer bunu 1.5-2'ye çıkarırsak başarılıyız, çıkaramıyorsak da başarılı değiliz.
Peki biz günlük ne kadar ihracat yapıyoruz?
1 milyar dolar civarında söyledim. Yani 225 milyar dolar yaptık ki son ay, evet, son aylarda da 60'tı. Yaklaşık 1 milyar dolar diyebilirim çalışılan gün olarak kabul ederseniz.
Peki günde 1 milyar dolar ihracat yapan ve ihracata dayalı büyüyen Türkiye ne kadar ithalat yapıyor?
İthalatımız yaklaşık 275 milyar dolar. Yani 1 küsur milyar dolardan daha fazla ithalat yapıyoruz.
Yani ihracatın ithalatı karşılama oranına baktığımızda ve sektörleri baz aldığımızda karşımızda nasıl bir tablo var? Çünkü biz bütün hikayemizi büyüme üzerine kuruyoruz. Biz büyüdükçe ithalat yapıyoruz. Onun için bu soruyu sordum. Ne diyeceksiniz?
Kesinlikle katılıyorum. Oradan Merkez Bankası'nın bu %25 konusuna da gelebilirim. Şöyle, kimya sektörü tamamen dışa bağımlı. Ham madde girdiği oranı yüksek olan sektörler. Yani biz zaten 100 dolarlık ihracat yapmak için zaten 70 dolarlık mutlaka bir ithalat yapmak zorundayız. Özellikle ara ve ham maddelerde. Biz 100 liralık ihracatımızı eğer 80 liraya mal ediyorsak, gidip 25 lirasında Merkez Bankası'na verdiğimiz zaman eksiye düşmüş oluyoruz. Yani bunun da bir an önce bence kaldırılması gerekiyor.
Bu yani bu uygulama 2009.
Evet, pardon.
Bu uygulama 1999'da mı kaldırılmıştı? 1999'da?
Hatırlamıyorum. O zaman üretici değildim, bilmiyorum.
Öyle olduğunu biliyorum ben. Yeniden başladık. Siz bu talebinizi ilettiniz mi Hazine ve Maliye Bakanı'na?
Maliye Bakanımızdan randevu talep ettik. Bu düşüncelerimizi kendisine de karşılıklı görüşüp bildirmek istiyoruz. Zaten biz Türk Konfet olarak değişik platformlarda katıldığımız toplantılarda, medyada, basın bültenlerimizde bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Yani Türk sanayinin, Türk iş dünyasının sözcülüğünü yapmaya çalışıyoruz.
Sizin dışınızda da konuşan yok gibi geliyor bana. Ben mi yanlış görüyorum? Her şeyi izlemeye çalışıyorum. Sonuçta ISO'nun PMI endeksine bakıyorum. MÜSİAD'ın SAMEX endeksine bakıyorum. Oradaki düşüşleri gördükçe üretimle ilgili sıkıntının başladığını görüyorum. Abartmıyorum değil mi?
Değil. Biz zaten sessizlerin sesiyiz.
Sessizlerin sesi olmak güzel de bu kadar geniş tabanı olan bir kitle Anadolu sanayisini temsil eden bir yapı. İstihdamda kadın gücünü kucaklayan bir yapı. Bütün bunları açık açık anlatmalı ki Türkiye nefes alsın, değil mi?
Tabii ki. Bu yani evet.
Buyurun. Dinliyorum sizi.
Tabii ki istihdam, kadınların iş gücüne katılımı, biraz önce de belirttiğim gibi Türk Konfeti olarak bulunduğumuz her platformda güçlü toplumun, güçlü ekonominin ve güçlü demokrasinin yolunun kadının hayatın tüm alanlarına aktif katılımdan geçtiğini dile getiriyoruz ve buna da yürekten inanıyoruz. Biz göreve ben geldiğimde 5K vizyonu koymuştuk. Kurumsal, küresel rekabet gücü, kapsayıcılık, KOBİ ve kadındı. Ve kadın bizim için yönetim kurulumuzda da %100 kadın sayısını artırıyoruz. Toplumun her kademesinde, karar süreçlerinde, şirketlerin en üst ilerlerinde daha fazla kadını görmemiz lazım. Halka açık şirketlere baktığımız zaman aileden olanları çıkardığınızda yönetim kurulunda %11, %12'leri hatta %10'un altını görüyoruz. Kadının olmadığı bir yerde tek kanatlı uçmaz kuşlar diye bir öyle bir yorum vardı ve bildiğim kadarıyla, değil mi?
Tabii TÜSİAD. Tek kanatlı kuş uçmaz der. O yüzden kadın istihdamına çok önem verir. Siz de öyle. Evet. Ama ben sanayinin yoluna ve yolculuğuna baktığımda bu ham madde dışa bağımlı. Girdi maliyetleri çok yüksek. Üç haneye doğru giden üfe, yani üretici enflasyonu ve durgun piyasalar. Ama en önemlisi finansmana erişimde büyük problem yaşayan küçük ve orta ölçekli işletmeler. Neler söyleyeceksiniz?
Zaten biz 2011'den beri önce küçüğü düşünüyoruz. Çünkü en küçük bir kriz dahi ekonomimizin can damarını oluşturan KOBİ'leri ciddi bir şekilde etkiliyor. Kaldı ki şu anki kriz son derece büyük ve uzun süreli de devam ediyor. Yani emtia, ham madde, biraz önce konuştuğumuz gibi enerji, lojistik fiyatlarında inanılmaz artışlar söz konusu. Özellikle tedarik zincirindeki sorunlar ham madde ve üretim maliyetlerini artırıyor. Öte yandan lojistik maliyetleri artıyor. Ben 2022 yılının işletme sermayesinin tüm şirketler için ana gündem ve nakit akışının en önemli gündem olduğunu değişik toplantılarda dile getirmeye çalışıyorum. Çünkü fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttıkça daha fazla şirketlerin paraya ihtiyacı artıyor. Finansmana erişim zorlaşıyor ve finansmana erişimin maliyetleri yüksek. Yani şöyle söyleyebilirim. Eskiden vadeli aldığı bir ham maddeyi Melih Hanım şimdi peşin almak zorunda kalıyor. Eskiden 10 günlük stok tutuyordu diyelim, bugün bulamayacağım diye 30 gün tutmaya çalışıyor. Doğal olarak bununla beraber şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı artıyor. Buna ilişkinde finans sektörünün konusu gündeme geliyor. Şu anda KOBİ'lerin en önemli, daha doğrusu tüm şirketlerin en fazla konuştukları, enerji harcadıkları nakit akışı ve finansman erişim. Ve finansman erişimin de maliyetinin yüksekliği 35-40'lar konuşuluyor.
Politika faizi... Bunu açalım.
Tabii.
Bir şirket finansmana erişim için kredi kullanacak. Kredi faizleri %35'lerde. Hazineden evet. Sorumlu Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı diyoruz. Ama evet. Diyor piyasa aktörlerine de sanayicilere de size enflasyonun altında faiz veriyoruz. Niye sızlanıyorsunuz diyor.
Ama biz politika faizi 14, ama biz de bir yayında söylemiştim. Biz de 14 ile istiyoruz. Merkez Bankası'nın politika faiz oranından. Yani kamu bankaları düşük faiz oranları teklif ediyorlar ama çok iştahlı değiller. Bu konuda bana Anadolu'dan çok ciddi üyelerimden şey geliyor. Özel bankalarda finansman konusunda pek iştahlı değil. Peki nasıl yapacak? Bu sanayi ve bu işletmeler nasıl ayakta duracak?
Ben yani, de merak ediyorum hakikaten. Nasıl ayakta duruyorsunuz siz?
Melih Hanım, bu durum sürdürülemez bir noktaya geliyor. Finansman erişim ve ödeme sorunları gittikçe artıyor. Bu da üretimin durması ve kapanmalara ve dolayısıyla da istihdamı olumsuz etkileyecektir. Önümüzdeki süreçte bu şekilde devam ettiği sürece bazı sektörlerde şirket kapanmalarının daha söz konusu olacağı konuşuluyor.
2022'nin çok çok zor bir yıl olacağını söylüyorsunuz. Söylemlerinizden bunu anlıyorum ben.
Kesinlikle bunu söylüyorum. Çünkü bankalar kredi faizlerini düşürmesi gerekiyor. Onların da kaynakları sonsuz değil tabii. Ayrıca da buradan finans sektörüne de bazı mesajlar iletmek isterim. Katı kurallarından vazgeçmeleri lazım.
Şu katı kuralları açar mısınız biraz?
Tabii ki açayım. Bakın önümde bir tane metin var. Gene üyelerimden geldi. Okuyayım. Ticari kredi kullandırma bilgilendirme metni ve talimatı. Diyor ki bizden aldığınız kredilerle diyor bireysel veya tüzel müşteriler Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemde konu edilmemesi. Şirketlerinizin tabii ki şirket alıyorsa şirket faaliyetleri için kullanacak. Alıp da başka bir yerde böyle taahhütler döviz almayacaksın diyor. Repo yapmayacaksın. Hisse senedi almayacaksın diyor gibi talimatlar imzalatılıyor üyelerimize.
Bir saniye. Araya gireceğim, devam edeceksiniz. Yani kredi garanti fonu kanalıyla çok değil, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 60 milyar TL'lik desteğin geldiğini söyledi. 60 milyar liralık destek veriyoruz dedi. Evet. Öte yandan pandemi sürecinde kullanılan krediler yatağa, katağa ve dövize mi gitti? Bu yüzden mi bu baskı geliyor?
Melih Hanım, KGF kredileri verilirken hatırlıyorum 2-3 sene önce ben bir açıklama yapmıştım. KGF Genel Müdürü beni aramıştı. O zaman dedim ki KGF verilen krediler cephe falan gitmesin. Gerçekten doğru yere gitsin demiştim. Bugün bunu teyit ediyorlar. Aslında çok şaşırdım gerçekten. KGF'ye de söyleyeceğim. Şimdi finans sektörü, demin onu söylüyordum. Reel sektör, finans sektör bir şekilde birlikte hareket etmek zorundalar. Yani biz iyi gün dostu aramıyoruz. Yağmurda da şemsiyeyi almayacak finans sektörünü istiyoruz. Kredi verme konusunda limitli ve iştahsız davranıyorlar ve üyelerimden yoğun bir şey geliyor. Kredi limitlerini artırırken talep edilen kredi faizleri de gerçekten çok şey. KGF ile ilgili söylediniz. Biz zaten KGF destekli mekanizmaların süratle hizmetin devreye alınması gerektiğini vurguluyorduk. Şu anda 60 milyar TL'den bahsediliyor. Bu çok önemli bir çözüm aslında. Tabii KGF iyi bir konu ama son 6 aylık süreçte sistemin başlangıcındaki etkinlikleri kullanabileceğini göremiyoruz. Bu yapılan bu 60 milyara da baktığımda çok sınırlı bir alana gideceği gibi görülüyor. Üretim sektörü ve biz ihracata dayalı şirketlere daha çok KGF'nin verilmesini söyledik. Bir de şunu söylemek isterim. Özel KGF sunduğu imkanları sadece limit sağlıyor. Özel bankalar fiyat kamu bankalarının da ticari hayatın gerçeklerine uyuşmasını kullandırım şartlarını gözden geçirmesi, desteklenmesine ihtiyaç duyuyor. Çok ciddi bürokratik dosyaydı vesaire gibi bankalar talep ediyor gibi ediyor ve üyelerimden de böyle metin yazılar alıyorum. Yani işte dosya için şu kadar para, bilmem vesaire için bu kadar. Aslında biz KGF'yi diyelim 15'te veriyoruz. Aslında bizim reel sektörü 18-19'lara mal oluyor diyebilirim.
Yani krediye erişim çok zor görünüyor. Bankacılık kesiminin zorluk çıkardığını farklı formlar doldurduğunu, parayı kullanım alanıyla ilgili sınırlama yaptığını söylüyorsunuz.
Tabii ki. Aynen bu dediğinize katılıyorum. Yaşıyoruz. Hep bütün reel sektör, bizi dinleyen tüm imalat ve her sektördeki firmalar da bunu net görüyor, yaşıyorlar. Biz de zaten demiştik tedarikçi, yani zaten ödedikleri kredilerde de verdikleri kredilerde de tedarikçilere direkt ödeme yapıyorlar. Şu andaki kamu bankaları böyle bir uygulama yapıyorlar.
Direkt tedarikçiye mi yapıyor dediniz ödemeyi?
Sizin o bankadan tedarikçiye ödemenizi sağlıyorlar. Başka bir kredini kapatmanıza veya başka bir kendi hesabınızı, başka bir banka hesabınızı kabul etmiyorlar.
Yani çok sıkı bir denetimle verilen paranın nereye gideceğine de karar veriyorlar. Bunu anlıyorum, öyle mi?
Evet, evet Melih Hanım.
Peki bizim ekonomi serbest liberal ekonomi mi?
Siz benden daha iyi biliyorsunuz.
Hayır, ben yani 1980-1990'lı yıllar liberal düzene geçtik. Bankacılık sistemi bir müteşebbis, diğer tarafta finans kuruluşu, karşılıklı güvene dayalı bir sistemle ticaret yapamazlar mı? Yani sistemde güven sorunundan söz ettiğinizi görüyorum. Çok ciddi bir evet. güven krizi var, onu anlıyorum. Yanlış mı?
Doğru anlıyorsunuz. Biraz önce de dediğim gibi yani kredi özel talimatlar imzalatılıyor. Ya da işte döviz almanızı, ya şöyle düşünün, bir ithalat yapıyorsunuz, ithalatçısınız, döviz almak zorundasınız. Üretimde ham madde kullanıyorsunuz, döviz. Bakın şunu söyleyeyim, son 5-6 ayda hemen hemen tüm ham madde fiyatları dövize döndü Melih Hanım. Yani gerçekten ben de yatırım yapıyorum. İnanın yatırımımın %92'si, 93'ü döviz endeksli. Traf alıyorum, döviz. Kompresör alıyorum, döviz. Çiller alıyorum, döviz. Kazan alıyorum, döviz. Fırın yaptırıyorum, döviz. Hepsi döviz bazında. Yani biz istediğiniz kadar biz dövizden uzak durdu diyelim. Yani ham madde alıyoruz, döviz. Ambalaj malzemesi alıyoruz, plastik, döviz. Hepsi döviz bazında.
Yani çift paralı ekonomiden söz ediyoruz hep birlikte. Onu öyle değil mi?
Evet. Aynen. Yani
yeralaşma nasıl olacak bu durumda?
Yani biz aslında satış fiyatları da çoğu firma artık dövize döndü. Yani döviz bazında satıyor. ham maddesi de öyle, bitmiş üründe, mamulde de çoğu özellikle kimya sektöründe ve bazı sektörlerde çok yaygın bir şekilde karşılaşıyoruz.
Yani dövizle ürün, ham madde alınıyor, yatırım malı alınıyor, üretiliyor ve dövizle satılıyor. Dolayısıyla aslında serbest liberal düzenin yansıması olarak yapılan ithalatın tümü içeride az 80 milyonun da üstüne binmiş oluyor değil mi yük?
Yani hepimiz, yani çünkü fiyat oluşturamıyorlar. Oluşturamayınca da ben son 6 ayda özellikle gördüm. Son 6 ayda ham madde, bitmiş ürünlerde de keza öyle. Biraz önceki konuşmamda da dediğim gibi bazı günler insanlar fiyat veremedi, maliyet oluşturamadılar. Yani Aralık ayında, Kasım ayında o kadar çok belirsizlik vardı ki fiyat veremiyordu çoğu üretici firmalar. İhracat keza, yani %100 ihracat yapan Melih Hanım, üyelerimiz var. Onlar da mutlu değil.
%100 ihracat yapan evet. şirketlerin sorunu ne?
Ham madde alamıyor. Ham madde tedarik edemiyor. Fiyatı belli değil. Döviz bazında artıyor. Döviz bazında artınca ihracat fiyatlarınızı artırmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bazı ürünlerde mesela biraz önce söylediğim gibi üfe. Yani sonuçta dövizin artışı üfenin de gerisinde. Yani o zaman ihracatçı fiyat arttırmakta da zorlanıyor.
Buradan şunu anlıyorum ki önümüzdeki döneme baktığımızda maliyet enflasyonu tüketicinin çok daha fazla hissedeceği bir boyuta geçiyor. Öyle değil mi?
Aynen öyle Melih Hanım. Çünkü bu %80 2021'in sonunda, öbürü 36, aradaki gap bir şekilde, çünkü bu aradaki marş üreticinin kârı değil.
Yani kârsız çalışan bir sanayi sektörü göreceğiz 2022'de. Öyle mi?
Sanayinin tabii ki 2000'lerde biliyorsunuz dünyada 90'lı yıllarda sanayinin katma değer yaratılmasında Türkiye ilk 13'teydi. 2000'de 15'in altına, 15'in üstüne çıktı ve şu anda ilk 15'te değil. Sanayinin katma değer üretmesi lazım. Niye sanayiden herkes gayrimenkule kaçtı? Çünkü sanayi katma değer çok zahmetli bir iş. Gerçekten Türkiye'de bazen konuşuyoruz. Türkiye'de yapılacak en son iş. Ama maalesef sanayicide bir virüs girdiği için bu işten vazgeçemiyor.
Yani Türkiye'nin üretmesi şart. Üretirken katma değerli üretimden, ihracattan söz ediyoruz da müşteri kaybediyor musunuz ihracatçı sanayici?
Tabii ki bu mesela enerji kesintilerinin olması, bir arkadaşımla konuşuyordum. Ben dedi müşterime söylemiyorum bile dedi. Söylersem dedi gidip alternatif tedarikçi arayabilir. İhracat departmanında çalışan arkadaşlara enerji kesintisinden dolayı temin edemiyoruz, temin veremeyeceğiz cümlesini kurmayın dedim diyor. Yani bugün konuştuğum bir arkadaş söyledi. Çünkü öyle söylersek dedi başka bir şekilde anlarlar. Bunların enerjileri daha sürdürülebilir değil. Bunlar bize temin edemezler. Tedarikçiliğimizi yapamazlar. Ve onun için de müşteri kaybederim gibi bir yorum yaptı bana.
Ama yabancı yatırımcı Türkiye'de %2'nin biraz üstünde bütün bu gelişmeleri izliyor. Türkiye'nin sorunu, temel sorunu güven. Ama şurada bir virgül koyalım. Gelin sosyal medyaya bir göz atalım, sonra sohbete devam edelim. Olur mu Orhan Bey?
Olur tabii.
Sosyal medya gündemi. Türkiye'nin gözü yarın TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Yeni yılın ilk enflasyon verileri öncesi iktisatçılar değerlendirmelerde bulundu. Profesör Doktor Veysel Ulusoy, geçen ay açıklanan verilerin üzerine gelecek %10'dan fazla bir enflasyonun fakirliği daha da artıracağını söylemek zor değil. Korkumuz bunun 3 haneli olacağı. Atilla Yeşilada, enflasyon böyle yükselmeye devam ederse dövizi tutamazsın. Bir yerde patlar bu iş. Şenol Babuşçu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu yarın toplanıyor. 2021 yılı karından avans dağıtılması karara bağlanıp 60 milyar lira hazineye aktarılacak. Önümüzdeki günlerde muhtemelen hazine bu kaynağın 51,5 milyar lirasıyla kamu bankalarının sermaye artırımını gerçekleştirecek. Sosyal medya gündemi.
Konuğumuz Orhan Turan, Türk Konfet'in yönetim kurulu başkanı. Konumuz enerji faturasının, gaz faturasının ve enflasyonun sanayi üzerinde yarattığı etki. Sanayinin fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü Türkiye'de istihdam deposu dediğimiz imalat sanayi işin aşın beynini oluşturuyor. O yüzden sanayinin çok özel bir programa ihtiyacı var. Ama Türkiye'de sanayinin üretim yapısı ve ilgilenecek, izlenecek programların ne olması gerektiği konusunda da yeni açılımlara ihtiyacı var. Katılır mısınız Orhan Bey?
Hanım, Melih Hanım, tabii ki siz de dediğiniz gibi, yani ben başka programlarda da söylemiştim. Tabii bizim aslında sanayinin önüne kırmızı halı döşememiz lazım.
Doğru, bunu hep konuşuruz da ekonomide üretimin yapısını nasıl değiştirebiliriz biz? Orhan Bey, ne yapmamız lazım? Önerileri getirin bize.
Öneri getireyim. Tabii şimdi Türkiye biraz önce dediğim gibi sanayide katma değer yaratamadığı için ilk 15'e de giremiyor. Biz ham maddeyi ithal ediyoruz, enerjiyi ithal ediyoruz. Sanayiye de burada dönüp bizim de bir fotoğrafımızı çekmemiz lazım. Sanayinde katma, dediğimiz gibi yani Ar-Ge, inovasyon, markalı, katma değerli, buralara odaklanmamız ve çünkü düşün, doğalgazı ithal ediyorsunuz Rusya'dan veya İran'dan. Ham maddeyi de Çin'den ithal ediyorsunuz. İş gücü de burada bir şey üretip ihraç etmeye çalışıyorsunuz. Bununla sürdürülebilir değil. Demin enerjiyle ilgili konuştuğumuzda ben sanayiye de buradan mesaj vermek istiyorum. Ya sanayinin de enerjiyi etkin ve verimli kullanması gerekiyor. Daha az enerji tüketip daha aynı çıktığı elde etmesi lazım. Onun için de ben enerji verimliliği konusunda da 30-40 yıldır çalışıyorum. Bizim enerji verimliliği ilgili seferberlik ilan etmemiz lazım. Çünkü enerjinin en büyük tüketimini biz konut ve sanayide yapıyoruz. Ve %75. Bizim doğalgaz ihtiyacımızın %98'ini Melih Hanım ithal ediyoruz.
Bizim doğru.
Bunu etkin ve verimli kullanmamız lazım. Bakın binalarla ilgili söyleyeyim. Avrupa'da binalardaki yıllık enerji tüketimi 15 ile 25 kilowatt saat metrekaredir. Sınırlama vardır. Bizde 150. Bakın 10 kat daha pahalı enerji kullanıyoruz. Miktar olarak. Hatta biz dernek olarak yaptırdığımızda kamu binalarında falan 300 çıkmıştı. Yani 15-20 kat daha fazla enerji tüketiyoruz. Aynı konforu da elde edemiyoruz. Bir anım vardı Melih Hanım. Benim ilk canlı yayına çıkmamı sizin programınızda çıkmıştım 2001'de.
Evet biliyorum.
Rahmetli Şare Hanım getirmişti beni sizin oraya.
Biliyorum biliyorum. Rahmetli Anne Hanım çok yakın arkadaşımdı. Evet.
Evet. Evet, o zaman da yatırım yapıyordum. Siz bana dediniz ki niye yatırım yapıyorsunuz bu koşullarda? Şu anda da yatırım yapıyorum.
Peki gene aynı soruyu soracağım. Bu şartlar altında 2022'de sanayici yatırım yapar mı?
Eğer ihracat odaklıysa sanayici Melih Hanım ve yani ne diyelim kar marjı iyiyse ve bunun mutlaka kapasite artışı ve yeni yatırım yapabilir. İhracat odaklıysa diyorum. İç piyasa ağırlıklı çalışıyorsa onu bilemiyorum. O biraz daha tartışılır.
Yani çok tartışmalı konular diyorsunuz ama özellikle emek piyasasına da bakmak istiyorum. Elektrikler kesildi, doğal gaz kısıntısı vardı. İşçiler de evlerine gitti. Ayrıca asgari ücret de 4.253 lira değil mi?
Evet.
Enflasyon da tüketici enflasyonu %40'a dayanmış. Yarın göreceğiz. Üretici enflasyonu 3 haneye doğru gidiyor. Asgari ücret sizi yoruyor mu?
Kurumsal çalışan belli ölçeğinin üstündeki şirketleri pek yormuyor. Zaten daha sosyal düşünen, paydaşlarına değer yaratan şirketler arada 2021'in yıl sonunu beklemeden de çalışanlarına yönelik olumlu adımlar atanlar oldu. Yani maaş artışı, ek prim çünkü enflasyona çalışanımızı ezdirmemek açısından.
Yani emeğe saygılı olan, insan kaynağına yatırım yapan şirket her koşulda fark yaratabilir, öyle değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Paydaşlarına değer yaratamayan hiçbir kurum, hiçbir marka, hiçbir sivil toplum örgütü gelecekte olamayacak.
Peki Türkiye'de temel sorun kayıt dışılık mı?
Tabii kayıt dışı da önemli bir şey. Kurumsal, ciddi, kayıtlı çalışan, yani tabiri caizse kümesteki kazların en büyük sorunlarından biri kayıt dışı tabii ki. Sadece istihdam değil, kayıt dışı iş yani üretim, satış. Bu doğal olarak kurumsal ve ciddi çalışan şirketleri olumsuz etkiliyor.
Bu da çok önemli bir konu ve biz burada size teşekkür edeceğiz ama gelin günün yazısını birlikte dinleyelim sonra vedalaşalım. Bakın günün yazısında bugün ne var?
Günün yazısı. Doğalgazda İran'dan farklı ses. Güntay Şimşek, Habertürk. İran'dan gaz akışı kesilince Türkiye'de arz talep dengesi bozuldu. Topu hemen İran'ın iyi bir tedarikçi olmamasına attık. Onlar da her türlü eleştiriyi hak edecek bir geçmişe sahip oldukları için gazımızı yine kestiler yaklaşımıyla durumu geçiştirdik. Peki İranlı yetkililer Türkiye'ye sevk ettikleri doğal gazın kesilmesi için ne diyor? İran, gaz kesilmeye başladığı andan itibaren arıza yaşandığını ve basıncın düştüğünü açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İran'ın Türkiye'den bir heyeti arıza tespiti için davet ettiğini duyurmuştu. Bu defa İran'ın kendi iç talebi sebebiyle bir bahane uydurup doğal gazımızı kesmediğini bu yaklaşımdan anlamak mümkün. Ama İran olduğu için inanmak zor. Bizden bir yetkiliye bu çelişkili durumu sordum. İki ülke arasındaki gaz tedariki meseleleri sebebiyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların geçmişte tahkime yansıdığını ve İran'ın ödediği 1 milyar dolara yakın cezaların canını yaktığı için dikkatli davrandığını söyledi. Buradan şunu anlamak lazım. İran gazı zorunlu sebeplerle kesmiş. Durumu Türkiye'den yetkililere iletip yerinde görmeleri ve çözüm üretmeleri için davet etmiş. İran Milli Gaz Şirketi'nin gaz kesintisiyle ilgili olarak İran medyasına yaptığı açıklama şöyle. Bazargan istasyonunda iki yalıtımlı bağlantıdan gaz kaçağı meydana gelmesi ve istasyondaki standart çalışma koşullarının ihlal edilmesinin ardından Türkiye'ye gaz ihracatı azalmıştır. Ancak olay meydana gelir gelmez konu hemen Türkiye'ye bildirilmiş ve istasyonda Türk temsilcilerinin bulunması için gerekli şartlar sağlanmıştır. Türk ve İran tarafının birlikte hazırladıkları rapora göre güvenlik standartları açısından güvenli olmayan çalışma koşullarına ve arızalı parçaların hızlı ve acil onarıma ihtiyacına rağmen çalışma şartlarının kontrol edilmesi ve gaz kaçaklarının sürekli izlenmesiyle basıncın sürekli kontrol altında tutulması şartlarında gaz akışı sağlanmıştır. Ancak İran gaz akışını sürdürmesine rağmen Türkiye tarafındaki basınç yükseltme istasyonundaki teknik bir sorun sebebiyle ülke şu anda gaz alamamaktadır. Türkiye'de yeraltı depolarındaki gaz, FSRU sistemi, arz talep dengesinin neden bozulduğu tartışılırken İran Milli Gaz Şirketi bir başka meseleye dikkat çekiyor. Biz gazı verdik, Türkiye kendi sistemindeki arıza sebebiyle alamadı diyor. BOTAŞ yetkililerinin bu durumu açıklığa kavuşturması lazım. Sadece bu durumu değil, arz talep dengesi için yapılan yatırımların, harcanan paraların sadece bir kaynaktan gaz akışı kesilince veya azalınca neden işe yaramadığını ve sanayide gaz kesintisine neden gidildiğini de izah etmeleri gerekir.
Günün yazısı.
Konuğumuz Orhan Turan'la birlikte Türk Konfet'in yönetim kurulu başkanıyla sanayinin fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ancak Orhan Bey, yarın ayın 3'ü enflasyon rakamı gelecek. Enflasyon tahmininizi bize söyler misiniz tüfe üfe?
Üfeyi söylemiştim. Yani
bir daha söyleyin, bir daha söyleyin. Önemli çünkü.
Üfenin 100'e yaklaşacağını tahmin ediyorum. Tüfenin de 40-45-50 civarında olacağını tahmin ediyorum.
Yani bu rakamları telaffuz edince tüylerim diken diken oluyor. %3, %5, %8 enflasyonu yakalamak için Türkiye ne yapmalı? Son söz.
Palyatif şeyler değil, kalıcı, uzun vadeli, en başta yapısal reformlar yapmamız lazım.
Yani demokrasiye inanmalıyız, hukuk devleti olmalıyız, güven vermeliyiz eğer serbest liberal ekonomi içerisinde yerimizi alacaksak tüm kurallarla sisteme göre hareket etmeliyiz, öyle mi?
Türkiye'nin üç tuzaktan kurtulması gerekir diyoruz Türk Konfeti olarak. Orta gelir tuzağı, orta demokrasi tuzağı ve orta eğitim tuzağı. Bu tuzaklardan kurtulmadığımız sürece bizim 25 bin, 30 bin dolar kişi başını görmemiz zor.
İlk kez 2010 yılı idi. Türk Onfet orta gelir tuzağına, hatta onun öncesinde dikkat çekmişti. 2012'den bu yana orta gelir tuzağındayız. Orta gelir tuzağından çıkış için bir ışık, emare görüyor musunuz? Öneriniz ve bunun sonucunda programı bitireceğiz. Buyurun.
İkinci çalışmamız da orta demokrasi tuzağı. Demokrasi geliştikçe ekonominin de geliştiğini o raporda çok net bir şekilde söyledik. Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartlarımızı artırmamız lazım. Acilen yapısal reformlar yapmamız gerekiyor. Çıkış burada.
Çıkış yapısal reform diyorsunuz. Ben de Daron Acemoğlu'nun Ulusların Çöküşü ve Yükselişi kitabının bu konuyu işlediğini söylemek durumundayım. Orta gelir tuzağından çıkmadığımız sürece, orta demokrasi tuzağından çıkmadığımız sürece nefes almamız mümkün görünmüyor. Orhan Bey, çok teşekkür ediyorum. Orhan Turan, kendinize lütfen iyi bakın. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Diyoruz ya, pandemi dünyaya iyi gelmedi. Bize de iyi gelmedi. 2022'de dünya ekonomisinde kısmen toparlanma dikkatimizi çekiyor. Tedarik zincirlerinde kısmen iyileşme var ama tam iyileşme için yeterli mi değil? Türkiye enerji kriziyle, elektrik kriziyle anılan ülke olmamalı. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.
havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.